Dostoyevski, Suç ve Ceza, 8. Bölüm. Raskolnikov uzunca bir süre böyle yattı. Arada bir uyanır gibi oluyor ve gecenin çok ilerlemiş olduğunu fark ediyordu ama kalkmak aklına bile gelmiyordu. Sonunda ortalığın gerçekten ağardığını fark etti. Divanda sırtüstü yatıyordu ve yarı baygın durumu hala sürüyordu. Her gece saat 3 sularında penceresinin altından gelen korkunç çığlıkları yeniden duydu ve bu çığlıklara uyandı. Sarhoşlar meyhaneden dağılıyorlar, demek saat 2'yi geçiyor diye düşündü. Sonra birden sanki biri kendisini divandan koparmış gibi fırladı. Ne? Saat 2'yi mi geçiyor? Divana oturdu ve birden her şeyi anımsadı. İlkin çıldırmakta olduğunu sandı. Müthiş üşüyordu. Ama üşümesi kendisi daha uykudayken başlayan sıtmadandı. Şimdi ise zangır zangır titremeye tutulmuştu. Kapıyı açıp çevreyi dinledi. Evde herkes derin uykudaydı. Üstünü başını, odasını şaşkınlıkla gözden geçiriyor ve dün gece nasıl olup da kapıyı sürgülemeden yattığını bir türlü anlayamıyordu. Yalnızca elbiselerini değil, şapkasını bile çıkarmadan kendisini olduğu gibi divana atıvermişti. Şapkası yere yuvarlanmıştı. Aşağıda yastığa yakın bir yerde duruyordu. Gece birisi içeri girseydi ne düşünürdü acaba? Herhalde sarhoş olduğumu sanırdı ama fırlayıp küçük penceresine koştu. Hava oldukça aydınlanmıştı. Üzerinde leke kalmış olup olmadığını anlamak için tepeden tırnağa üstünü başını kontrol etti. Ama böyle olmazdı bu iş. Soğuktan tir tir titremesine karşın soyundu ve bütün giysilerini dikkatle gözden geçirdi. Son ipliğine varana kadar her yanına dikkatle baktı giysilerinin. Yine de kendine güvenemedi, bu işi 3 kez yineledi. Galiba hiç leke yoktu. Yalnız pantolonunun paçaları yer yer eprimiş, aşağı sarkmıştı. Buralarda kurumuş birkaç leke gördü. Sustalı çakısıyla sarkan parçaları kesti. Galiba artık bir şey kalmamıştı. Birden koca karının para çantasıyla sandıktan aldığı öteki eşyaların hala üzerinde olduğunu anımsadı. Bunca süredir üzerinde durmuştu bunlar ve o çıkarıp gizlemeyi düşünmemişti. Hatta az önce giysilerini gözden geçirirken bile fark etmemişti onların ceplerinde olduğunu. Ne oluyor bana diye düşündü. Hemen ceplerinde ne varsa masanın üzerine boşaltmaya başladı. Her şeyi çıkardıktan, hatta bir şey kalmadığından emin olmak için ceplerini ters yüz ettikten sonra bunları toparlayıp odanın en dip köşesine götürdü. Burada duvarın döşemeyle birleştiği yerde duvar kağıdı yırtılmış ve bir delik oluşmuştu. Raskolnikov hemen ceplerinden boşaltıp bir araya topladığı şeyleri bu deliğin içine duvar kağıdının arkasına tıkıştırmaya başladı. Bu işte oldu. Para çantası da içinde, hepsi ortadan kalktı. Tam deliğin üstünde dışarı doğru kabaran duvar kağıdını anlamsız bakışlarla seyrediyor ve bu işi de başardığına seviniyordu. Sonra birden korkuyla irkildi. Umutsuzluk içinde ''Tanrım ne yapıyorum ben?'' diye mırıldandı. Saklanmış mı oldu yani şimdi bunlar? Böyle saklanır mı bir şey? İşin doğrusu yalnızca para olacağını düşünmüş, eşyayı hiç hesaba katmamıştı. Bu nedenle de önceden bir yer ayarlamamıştı. ''Neye seviniyorum şimdi ben?'' diye düşündü. ''Sevinecek bir şey mi var ortada?'' Böyle gizlenir mi eşya? Akıl sağduyu çoktan bırakmış beni. Kendinden geçmişçesine divana oturdu. Dayanılmaz bir titreme nöbetine yakalanmıştı gene. Kendiliğinden bir hareketle yanı başındaki iskemlenin üzerinde duran, yırtık, eski ama sıcak tutan kışlık paltosuna uzandı. Paltoyu üzerine çeker çekmez uyku ve nöbetle kendinden geçti. 5 dakika geçmeden yerinden fırladı, öfkeyle üzerinden çıkardığı giysilerin üzerine atıldı. Daha hiçbir şey yapmamışken nasıl yeniden uykuya dalabiliyorum? İşte tam düşündüğüm gibi. Daha ilmeği sökmemişim. Ne kadar önemli oysa. Böyle önemli bir kanıt yok edilmez mi? İlmeği kopardı, çabucak yırtıp küçük parçalara ayırdı ve yastığın altındaki çamaşırların arasına sokuşturdu. Yırtık bez parçaları hiçbir zaman kuşku uyandırmaz. Bu böyle. Galiba böyle. Odanın ortasına dikilmiş, bir şeyi unutup unutmadığını anlamak için müthiş gergin, müthiş dikkatli çevreyi gözden geçiriyor, bir yandan da mırıldanıyordu. Her şey hatta belleğini, en basitinden akıl yürütme yeteneğini yitirmekte olduğuna inanmaya başlamıştı. Ve bu durum ona korkunç acı veriyordu. Daha şimdiden mi başlıyor? Şimdiden mi başladım pişman olmaya? Evet evet, ta kendisi. Gerçekten de az önce pantolonunun parçalarından kestiği eprimiş, sarkmış parçalar odanın tam ortasında yerde sürünüyordu. Odaya biri girecek olsa kesin kes ilk bunları görürdü. Ne oluyor bana böyle diye bağırdı yeniden. Kendinden geçmiş gibiydi. Bu sırada tuhaf bir şey geldi aklına. Ya giysilerim tümden kan içindeyse, pek çok leke var da ben göremiyorsam, Çünkü aklım, zihnim, kavrayışım sağlıklı değil. Birden para çantasının da kanlanmış olduğunu anımsadı. Eyvah! Öyleyse cebim de kanlanmıştır. Çünkü cüzdanı kanlı kanlı sokmuştum cebime. Hemen cebini ters yüz etti. Gerçekten de astarda kan lekeleri vardı. Zafer kazanmışçasına sevindi. Derin derin iç geçirip demek ki aklım başımda daha diye düşündü. Cebimin kanlanmış olabileceğini aklettiğime göre demek daha doğru düşünebiliyorum. Sıtmanın etkisiyle bir anlık bir bellek yetimiydi deminki sayıklamaydı. Ve pantolonunun sol cebinin astarını olduğu gibi söküp çıkardı. Bu sırada güneş sol ayağının üzerine vurmuştu. Kundurasının açık ucundan görülen çorabının burnunda da kan lekesi var gibiydi. Fırlatıp attı kundurasını. Gerçekten de kanlanmış. Çorabın burnu olduğu gibi kan içinde. Demek ki bir ara kan birikintisine basmıştı. Ne yapayım şimdi ben bunları? Bu çorabı, bu cep astarını, paçalarımdan kestiğim bu kanlı kumaş parçalarını. Kumaşlar avucunun içinde, odanın ortasında dikilmiş duruyordu. Sobaya mı atayım? Ama önce sobadan başlarlar aramaya. Yakayım mı? İyi ama neyle? Bir kibritim bile yok. Hayır, en iyisi çıkmak ve hepsini dışarıda bir yerlere atmak. Evet evet atmak. Hem de şimdi, hiç zaman yitirmeden. Yeniden divana otururken aklından bunlar geçiyordu. Ama düşündüğü şeyi yapacak yerde başı yeniden yastığa düştü. Yeniden karşı konulmaz titremelerle sarsıldı ve yeniden paltosunu üzerine çekti. Birkaç saat gibi uzunca bir süre hep aynı şeyleri yineleyip durdu. Hemen şimdi hiç ertelemeden. Doğruca dışarı çıkıp def etmeliyim bunları. Gözlerden ırak etmeliyim. Şimdi hemen şimdi. Birkaç kez divandan fırlayıp kalkacak gibi oldu ama kalkamadı. Uyanıp tümüyle kendine gelebilmesi ancak oda kapısının şiddetle vurulmasıyla oldu. Nastasya'ydı gelen. Bir yandan kapıyı yumrukluyor, bir yandan bağırıyordu. Açsana kapıyı. Öldürme be adam. Durmadan uyuyor. Bütün gün köpekler gibi uyuyor. Evet, tam köpekler gibi. Aç şu kapıyı. Saat 10'u geçiyor. Bir erkek sesi, belki de odasında yok dedi. Eyvah, kapıcının sesi bu. Ne istiyor acaba? Hemen kalktı, divana oturdu. Yüreği öylesine çarpıyordu ki göğsü çatlayacak gibiydi. Kapıyı arkadan çengellemiş ya, diye itiraz etti Nastasya. Arkadan kapı kilitlemeye de başlamış beyimiz. Sanki kaçıracaklar kendisini. Açsana kafası herif şu kapıyı. Aç ve uyan. Ne istiyorlar? Kapıcı neden gelmiş? Her şey anlaşılıyor. Dirensem mi yoksa açsam mı kapıyı? Mahvoldum. Yerinden hafifçe doğruldu. Öne doğru uzanıp çengeli kaldırdı, kapıyı açtı. Odası öylesine küçüktü ki işte böyle oturduğu yerden bile açabiliyordu kapıyı. Nastasya ile kapıcı girdiler içeri. Nastasya tuhaf bir bakışla süzüyordu kendisini. Raskolnikov kışkırtıcı ama aynı zamanda umutsuz bakışlarını kapıcıya dikti. Beriki hiçbir şey söylemeden ikiye katlanmış mühürlü bir kağıt uzattı kendisine. Resmi bir yazı dedi kağıdı uzatırken. Daireden. Ne dairesinden? Polisten yani. Oraya merkeze çağırıyorlar. Hangi daire olduğu belli. Polis mi? Niçin? Nereden bileyim ben? Madem çağırıyorlar git. Kapıcı bunları söyledikten sonra dikkatli ona baktı. Odaya bir göz gezdirdi. Sonra çıkmak için arkasını döndü. Nastasya bakışları hala onun üzerinde. Sakın sen iyiden iyi hastalanmış olmayasın dedi. Bu söz üzerine kapıcı bir an başını çevirip kaldırdı. Dünden beri ateşim var diye ekledi Nastasya. Raskolnikov susuyor, kapıcının verdiği kağıdı açmadan elinde tutuyordu. İstersen kalkma diye sürdürdü sözlerini Nastasya. Delikanlının kalkmak için divandan bacaklarını sarkıttığını görmüş, acımıştı. Hastasın gitme. Sen gitmedin diye öldürecek değiller ya. Elinde ne var öyle? Delikanlının bakışları eline gitti. Pantolon paçalarından kestiği parçalarla çorap ve cep astarı sağ elinde duruyordu. Elinde onlarla uyumuştu. Sonraları bunun üzerinde durup düşündüğünde, arada bir ateşler içerisinde uyanıp yarı uykulu bu paçavraları elinde sımsıkı tuttuğunu ve yeniden bunlarla uykuya daldığını anımsayacaktı. Nastasya her zamanki sinirli kahkahalarından birini patlattı. Şuna da bakın sanki hazineymiş gibi nasıl tutmuş paçavraları. Uykusunda bile bırakmıyor. Delikanlı elindeki paçavraların hepsini çabucak paltosunun altına sokuşturdu. Bakışlarını Nastasya'ya dikti. Şu anda pek öyle sağlıklı düşünebilecek, akıl yürütebilecek durumda değildi. Ama kendisini yakalamak için gerilmiş bir adama da böyle davranılmayacağını hissedebiliyordu. İyi ama ya şu polisten gelen çağrı kağıdı? Çay içer miydin? İstersen getirebilirim, biraz kaldı. Delikanlı ayağa kalkarken, yo hayır diye mırıldandı. Çıkacağım, hemen şimdi çıkıyorum. Peki merdivenlerden inebilecek misin? İnerim, nasıl istersen. Kapıcının arkasından Nastasya da çıktı. Raskolnikov hemen ışığa gitti ve çorabıyla pantolon paçalarını gözden geçirmeye başladı. Leke var ama fazla belli değil. Tozlanıp kirlenmekten ve sürtünmekten belirsiz olmuş. Önceden bilmeyen hiçbir şey anlamaz. Nastasya da çok şükür uzaktan hiçbir şey fark etmedi. Sonra telaşla çağrı kağıdını açtı ve okumaya başladı. Dikkatli birkaç kez okuduktan sonra ancak anlayabildi kendisinden ne istendiğini. Mahalle karakolundan yapılmış sıradan bir çağrıydı bu. Bugün saat 9.30'da karakola gidip komiseri görmesi isteniyordu. Açık bir şaşkınlıkla ne zaman haberleri oldu ki diye düşündü. Yoksa polisle ne işim olacak benim? Hem niçin bugün? Tanrım ne olacaksa varsın bir an önce olsun. Az kalsın diz çöküp dua etmeye başlayacaktı ama birden gülümsedi. Dua etmek isteyişine değil, kendineydi gülmesi. Çabucak giyinmeye başladı. Mahvolurmuşum. Olursam olayım. Çorabı da giymeli. Toz toprak içinde izler tümden yok olur gider. Ama giymesiyle çıkarması bir oldu. Korku ve tiksinti duymuştu. Başka çorabının olmadığı aklına gelince yeniden giydi çıkardığı çorabı ve yeniden güldü. Bir yandan tir tir titriyor, bir yandan bütün bunlar koşullara bağlı şeyler diye geçiriyordu kafasından. Göreli şeyler, yani bir biçimsellik sorunu. Ama yine de giydim işte, giyerek son verdim bu işe. Gülümsemesi birden umutsuzluğa döndü. Hayır, gücüm yetmeyecek diye düşündü. Ayakları titriyordu. Korkudan diye mırıldandı kendi kendine. Başı dönüyor, ateşten ağrıyordu. Odasından çıkıp merdivenlere doğru yürürken söylenmeye devam etti. Tuzak bu. Tuzağa düşürmek istiyorlar beni. Şaşırtmak istiyorlar. Böyle sayıklamalı bir durumda bulunuşum çok kötü. Aptalca bir takım yalanlar söylemesem bari. Merdivenlerde birden her şeyi duvar kağıdının arkasındaki deliğe bıraktığını hatırladı. Yoksa arama yapmak için kendisinin çıkmasını özellikle mi sağlıyorlardı? Durdu. Ama öylesine umutsuz, öylesine ölümü bile umursamaz bir durumdaydı ki elini sallayıp inmeye devam etti. Ne olacaksa bir an önce olsun. Dışarısı yine dayanılmaz derecede sıcaktı. Günlerdir tek damla yağmur düşmemişti. Yine toz toprak içindeydi her yan. Yine tuğla, kireç yığınları, meyhanelerden yayılan pis kokular, adım başında sarhoşlar, finli gezgin satıcılar, gölgelik yerlere uzanmış arabacılar dolduruyordu sokakları. Güneş gözlerini öylesine kamaştırdı ki bir an hiçbir şey göremez oldu. Başı iyiden iyiye dönmeye başladı. Her sıtmalının parlak gün ışığına çıktığında duyacağı olağan duyumsamalardı bunlar. Dünkü sokağın köşesine gelince acılı, telaşlı bir bakışla o eve bir göz attı. Ama hemen ayırdı bakışlarını. Karakola iyice yaklaşmıştı artık. Sorarlarsa söylesem mi acaba diye düşündü bir an. Karakolla oturduğu ev arası bir çeyrek vers kadardı. Bu yakınlarda yeni bir apartmanın 4. katında yeni bir daireye taşınmıştı karakol. Eski binadayken Raskolnikov bir ara ama çok eskiden şöyle bir uğradığını anımsadı karakola. Kapıdan girince sağdaki merdivenden elinde bir defterle bir mujiğin indiğini gördü. Herhalde kapıcı. O zaman karakolda yukarıda diye düşündü ve merdivenlerden rastgele çıkmaya başladı. Kimseye bir şey sormak istemiyordu. 4. kata geldiğinde içeri girer girmez diz çöküp her şeyi anlatacağım diye düşündü. Merdivenler dik ve dardı. Üstelik de bulaşık suyu gibi pis bir takım sularla ıslaktı. 4 kattaki bütün dairelerin mutfakları bu merdivene açılıyor ve bütün gün açık duruyordu. Bu nedenle olacak, merdivenler çok da sıcaktı. Koltuklarında defterler, kapıcılar ve kadınlı erkekli pek çok ziyaretçi inip çıkıyordu merdivenlerden. Karakolun kapısı da ardına kadar açıktı. Raskolnikov içeri girdi, aralıkta durdu. Kimi oturan, kimi ayakta duran bir sürü mujik vardı burada. İçerisi çok sıcaktı. Bu yetmezmiş gibi bir de pis kokulu bir bezir üzerine çekilmiş yeni yağlı boyaların mide bulandırıcı kokuları kaplamıştı ortalığı. Burada biraz bekledikten sonra Raskolnikov az ilerideki odaya girmeye karar verdi. Küçük, tavanları alçak odalardı hepsi. Karşı konulmaz bir sabırsızlık onu hep biraz daha ilerlemeye itiyordu. Kimsenin de ona aldırdığı yoktu. İkinci odada kendisinden daha iyi giyimli birkaç yazıcı oturmuş yazı yazıyorlardı. Tuhaf bir takım insanlardı bunlar. Raskolnikov içlerinden birine yanaştı. Ne istiyorsun? Raskolnikov çağrı kağıdını gösterdi. Öğrenci misiniz diye sordu adam kağıda bakıp. Evet, eski öğrenci. Merak ve ilgiden yoksun gözlerle bakıyordu yazıcı. Bakışlarında sabit bir düşünceden başka bir şey olmayan darmadağınık bir adamdı bu. Adam her şeyi boş vermiş. Kendisinden bir şey öğrenebilmem mümkün değil. Siz şu odaya sekretere bir başvurun dedi adam. Parmağıyla son odayı gösteriyordu. Raskolnikov yazıcının gösterdiği odaya, baştan 4. girdi. Küçücük bir odaydı burası ve çok kalabalıktı. Yalnız buradakilerin giyim kuşamları daha düzgünceydi. Ziyaretçiler arasında iki de kadın göze çarpıyordu. Kadınlardan biri yoksul giyimliydi. Yas tuttuğu anlaşılıyordu. Sekreterin masasının karşısına oturmuş, onun söylediği bir şeyleri yazıyordu. Öteki kadınsa çok şişman, kıpkırmızı yanaklı, lekeli yüzlü, gösterişlice bir şeydi. Son derece süslü bir giysi vardı üzerinde. Göğsüne de çay tabağı büyüklüğünde bir broş takmıştı. Masadan az ötede durmuş, bir şey bekliyordu. Raskolnikov sekretere çağrı kağıdını uzattı. Sekreter kağıda bir göz attıktan sonra bekleyin dedi. Ve yaşlı kadına yazdırdığı yazıya devam etti. Raskolnikov rahat bir soluk aldı. Herhalde o iş için değil. Yavaş yavaş üzerindeki korkuyu atıyor, olanca gücüyle kendine gelmeye çalışıyordu. Söyleyeceğim aptalca bir söz, yapacağım en küçük bir dikkatsizlik de kendimi ele verebilirim. Burası da amma havasız. Üstelik çok sıcak. Başım daha çok dönüyor gibi. Aklım da karmakarışık. Perişan durumda hissediyordu kendini. Toparlanamayacağından korkuyordu. İlgisiz bir şeyler düşünmeye, ne olursa olsun kafasını başka şeylerle uğraştırmaya zorluyor ama başaramıyordu. Başaramıyordu çünkü kafasının karmakarışıklığına ek olarak sekreter de fazlasıyla ilgisini çekiyordu. Yüzüne bakıp bir şeyler çıkarmak istiyordu. 22 yaşlarında, gençten biri. Çağırmışlar dedi Raskolnikov, bir çağrı kağıdı aldım. Hemen kağıtlardan başını kaldıran sekreter, borcunu ödemesi için getirilmiş bir öğrenci efendim dedi. Sonra Raskolnikov'a bir defter uzatıp parmağıyla bir yeri gösterdi. İşte şurası, okuyun. Para mı? Ne parası? Öyleyse o iş için değil çağırmaları. Sevinçten titredi Raskolnikov. Anlatılmaz bir hafiflik duyuyordu içinde. Sanki omuzlarından dağ gibi bir yük kalkmıştı. Her neye kızdıysa bu kızgınlığı gitgide artmakta olan Teğmen, saygıdeğer efendimiz söylerler mi acaba saat kaçta gelmeleri yazılmış buraya diye bağırdı. Sizden saat 9'da gelmeniz istenmiş. Oysa şimdi saat 11'i geçiyor. Nedense hiç beklemediği bir öfkeye kapılan, dahası bu öfkeden birazcık da zevk duyan Raskolnikov, adamı küçük gördüğünü belirtmek istercesine yüzünü ona tam dönmeden ve bağırarak ''Daha çeyrek saat önce getirdiler çağrıyı'' dedi. ''Hasta halimle buraya geldiğime şükredin. Rica ederim bağırmayın. Ben bağırmıyorum. Kendimi bilen biri gibi konuşuyorum ben. Asıl bağıran sizsiniz ve ben bir üniversite öğrencisiyim. Kendime böyle bağırılmasına izin veremem.'' Komiser yardımcısı çileden çıkmıştı. Öylesine ki bir an ne diyeceğini şaşırdı, ağzı köpürdü. Sonra yerinden fırlayarak ''Rica ederim susun'' diye bağırdı. ''Resmi bir görev yerindesiniz, kabalık edemezsiniz.'' Raskolnikov yine bağırarak ''Siz de resmi bir görev yerindesiniz'' dedi. ''Üstelik bağırmanız bir yana burada bulunan herkesi içe sayıyor ve sigara içiyorsunuz.'' Bunları söylediği için büyük bir haz duydu. Sekreter gülümseyerek onlara bakıyordu. Ateşli Teğmen apışıp kalmışa benziyordu. Sonunda doğallığını yitirmiş bir sesle bağırdı. ''Bu sizi hiç ilgilendirmez. Siz lütfen istenen şeye cevap verin. Gösterin ona Aleksandr Grigoryevich. Şikayet var hakkınızda. Borcunuzu ödememişsiniz. Üstelik bir de Yavuz hırsız olup ev sahibini bastırıyorsunuz.'' Ama Raskolnikov'un artık onu dinlediği yoktu. Bilmeceyi bir an önce çözmek için hemen sekreterin uzattığı kağıdı aldı. Birkaç kez okudu ama bir şey anlamadı. ''Ne bu?'' diye sordu sonunda sekretere. ''Ödemek zorunda olduğunuz bir borcunuz bulunduğunu gösteren bir borç senedi. Ya faizleri ve masrafıyla birlikte bu borcu ödeyeceksiniz ya da ne zaman ödeyebileceğinizi bildireceksiniz. Ayrıca borcunuzu ödeyene dek başkentten ayrılmayacağınızı, mallarınızı satmayacağınızı ve gizlemeyeceğinizi de taahhüt edeceksiniz. Öte yandan alacaklı, mallarınızı satmakta ve size yasa hükümlerinin uygulanması için girişimde bulunmakta serbesttir. Ben kimseye borçlu değilim ki. Orası bizi ilgilendirmez.'' Dul bayan zannesinaya verdiğiniz ve vadisinde ödemediğiniz için karşı tarafın yasalara uygun olarak protesto etti ve sonra saray müşaviri Cebarov'a ciro etti, 115 rublelik bir borç senedi getirdiler bize. Sizi buraya işte bu sorunla ilgili ifadenizi almak için çağırdık. Ama o kadın benim ev sahibim. Ev sahibiniz sene olmuş. Sekreter hem acıyan hem aşağılayan bir bakışla bakıyordu. Bakışlarında aynı zamanda yaşamın çetin yanlarıyla ilk kez karşılaşan bir acemiye, şimdi nasılsın bakalım aslanım der gibi bir üstün gelmişlik havası da vardı. Ama şu anda borç senedi, para ödemesi gerektiği umrunda olabilir miydi Raskolnikov'un? Onun için şuncacık üzülmeye, hatta en küçük bilgiye değer miydi böyle bir şey? Böylece ayakta duruyor, okuyor, dinliyor, karşılık veriyor, dahası kendisi bir takım sorular soruyordu. Ama bunların hepsini mekanik olarak yapıyordu. Şu anda onun bütün varlığını dolduran tek duygu, her türlü öngörüden, çözümlemelerden, gelecekle ilgili fal bakarcasına yapılan tahminlerden, kuşkulardan, sorulardan, uzak bir tehlikeden kurtulmuşluk duygusu, kendini korumuş olmanın doğurduğu sevinçti. Hayvanca bir sevinç. Sözün tam anlamıyla böyle bir sevinçle doluydu bu an. Ama tam bu sırada müthiş bir gürültü koptu. Uğradığı aşağılanmanın verdiği sarsıntıdan hala kurtulamamış olan Teğmen, azalan öz saygısını yeniden kazanmak için olacak. Odaya girdiği andan beri aptalca bir gülümseyişle kendisine bakan zavallı süslü kadının üzerine yürüdü. Çileden çıkmış gibiydi. Gırtlağını yırtarcasına "Seni alçak karı seni" diye bağırdı. Yaşlı kadın odadan çıkmıştı. "Neler oldu yine geçen gece senin orada? Ha? Yine sokak ortasında rezalet edepsizlik. Yine sarhoşluk kavga. Gene kodes burnunda tütmeye başladı anlaşılan. Kaç kez uyardım seni? Tam 10 kez değil mi? Ve ne dedim? 11.sinde elimden kurtulamazsın. Sense her türlü alçaklığa devam ediyorsun." Raskolnikov'un bile elindeki kağıt düştü ve kendisine böylesine saygısızca davranılan kadına tuhaf tuhaf baktı. Ama sorunun ne olduğunu çabucak anladı. Böylece de olup bitenleri birdenbire keyifle izlemeye başladı. Öylesine büyük bir zevkle dinliyordu ki konuşmaları, canı gülmek, kahkahalarla katıla katıla gülmek istiyordu. Öylesine bozuktu sinirleri. Sekreter bir ara "İlya Petrovich" diye söze başlamak istediyse de öfkelendiği zaman temini durdurmanın çok zor olduğunu deneyleriyle bildiği için söyleyeceklerini daha uygun bir zamana erteledi. Süslü kadına gelince, temenin gürlemesinden, şimşekler yağdırmasından önce çok korkmuş ama sonra şaşılacak şey, sövgüler çoğaldıkça ve ağırlaştıkça kadının yüzü sevimli bir hal almış, temene tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Yerinde kıpırdayıp duruyor ve sabırsızlıkla söz sırasının kendine gelmesini bekleyerek aralıksız reveranslar yapıyordu. Sonunda söz sırası ona geldi. Su gibi bir Rusçayla ama yere nohut dökülür gibi kuvvetli bir Alman aksanıyla konuşmaya başladı. Evimde ne gürültü patırtı ne de kavga dövüş oldu. Rezalet denilebilecek bir olay da çıkmadı ama o adam kendileri yani sarhoş geldiler. Size ben her şeyi anlatacağım yüzbaşım. Benim hiçbir suçum yok. Evim soylu bir evdir yüzbaşım. Gelen herkese de soylu davranılır. Ve yüzbaşım ben kendim için hiçbir zaman rezalet çıksın istemem. Kendileri zaten çok sarhoş gelmişlerdi. Tuttular 3 şişe daha istediler. O adam yani. Sonra da bacaklarını kaldırıp ayaklarıyla piyano çalmaya başladı. Hiç hoş bir davranış değil. Hele böyle soylu bir evde. Ve piyanomu kırdı. Tümüyle kırdı. Çok çok yakışıksız bir davranıştı bu. Ben de bunu kendisine söyledim. Tuttu, eline bir şişe alıp herkesi gerisinden dürtüklemeye başladı. Ben ne yapayım? Kapıcıyı çağırdım. Karl geldi. Bu kez de Karl'a saldırdı ve gözünü şişirdi. Henriette'nin de gözünü şişirdi. Bana da 5 tokat attı. Soylu bir ev için hiç yakışık almayan davranışlarda bulundu yüzbaşım. Ben de ne yapayım? Bağırmaya başladım. O da kanala bakan pencereyi açıp domuz yavrusu gibi bağırmaya başladı. Ne ayıp. Pencere açılır da hiç sokağa domuz yavrusu gibi bağırılır mı? Tüh tüh tüh. Karl da arkadan yanaşıp frakının eteğinden tuttu ve çekti. Ama onu pencereden uzaklaştırmak için çekmişti Karl. Gel gelelim, frakın eteği koptu. Bunun üzerine bağırmaya, frakı için kendisine 15 ruble ödememiz gerektiğini söylemeye başladı. Ben de 3 beşik çıkarıp kendisine istediğini verdim. Ve işte soylu bir eve hiç yakışmayan bu konuk yüzbaşım bütün bu rezaletleri çıkardı. Sonra da benim bütün gazetelerde sözüm geçer. Size karşı öyle bir yargı yazacağım ki diye tehdit etti. Demek bir yazarmış kendisi. Evet yüzbaşım. Soylu bir eve hiç yakışmayan bayağı bir konukmuş meğerse. Peki peki peki. Yeter artık söylemiştim sana. Söylemiştim. İlya Petrovich diye anlamlı anlamlı yeniden seslendi sekreter. Komiser muavini hızla dönüp sekretere baktı. Beriki hafifçe başını eğdi. İşte böyle Laziva Ivanovna diye sürdürdü sözünü komiser muavini. Son kez söylüyorum size. Eğer şu soylu evinizde bir kez daha rezalet çıkacak olursa kibarcası sizi kendi ellerimle okşarım. Duydun mu? Demek bir edebiyatçı, bir yazar. Soylu bir evde frakının kuyruğu için 15 ruble aldı ha? Böyledir işte bunlar. Raskolnikov'a aşağılayıcı bir bakış fırlattı. 2-3 gün önce meyhanelerden birinde de böyle bir olay olmuştu. Adam yemek yemiş, iş paraya gelince yan çizmiş, sizin için bir yergi yazayım da görün diye bir de gözdağı vermiş. Geçen hafta da vapurda yine biri devlet danışmanlardan birinin saygıdeğer ailesine, karısına ve kızına edepsizce laflar etmiş, bir başkasını da geçenlerde bir pastaneden sille tokat dışarı atmışlardı. Yazar, edebiyatçı, öğrenci, tellal takımı böyledir işte, tükür gitsin hepsine. Sana gelince çek arabanı. Bundan böyle gözüm üzerinde olacak ve kendim gelip kontrol edeceğim seni, duydun mu? Laviza Ivanovna sağa sola hızlı reveranslar dağıtarak geri geri kapıya gitti ama kapıda birden bir subaya kıçıyla çarptı. Karakol komiseri Nikodim Fomiç'ti bu. Aydınlık yüzlü, son derece gösterişli, kumral favorileri olan sevimli bir adamdı. Laviza Ivanovna neredeyse yerlere kadar eğilerek bir reverans daha yaptı. Sonra küçük, sık adımlarla seke seke uçup gitti. Nikodim Fomiç sevecen dostça gülümseyerek İlya Petrovic'e "Yine mi gürlemeler, yıldırımlar, şimşekler, kasırgalar?" dedi. "Yine kafanın tası atmış, çileden çıkmışsın. Ta merdivenlerden duydum sesini." İlya Petrovic elinde bir takım kağıtlar bir masadan bir başka masaya geçiyordu. Yürürken ne yana adım atarsa omuzlarını da o yana doğru oynatıyordu. Soylu bir kayıtsızlıkla ve kırıtarak "Ah hiç sormayın." dedi. Örneğin Şubay yazar, yani öğrenci, daha doğrusu eski öğrenci, hem borç senedi imzalamış, borcunu ödemiyor, hem de oturduğu evi boşaltmıyor. Durmadan yakınmalar geliyor hakkında. Ama o bunlarla ilgilenecek yerde bana burada sigara içemeyeceğimi söylüyor. Oysa asıl kabalaşan kendisi işte şurada. Bir bakın, ne şık bir görünüşü var değil mi? Yoksulluk ayıp değil ki azizim, ne yapsın adam? Bugün gene barut gibisin, bu açıkça belli oluyor. Nikolay Fomiç, Raskolnikov'a sevecenlikle bakarak sürdürdü sözlerini. Herhalde sizi kızdırdı ve siz de dayanamayıp, ama boşuna kızmışsınız, ne diyorum size. Son derece temiz yüreklidir, kötülük nedir bilmez. Ama işte barut gibidir. Parlamasıyla sönmesi bir olur. Söndüğü zaman da ortada altın bir yürekten başka bir şey bulamazsınız. Alaydaki adı da Barut Teğmen'di zaten. İlya Petrovic pohpohlanmaktan çok sevinçli ama yine de somurtarak ''Ne alaydı ama'' dedi. Raskolnikov birden orada bulunan herkese güzel bir şeyler söylemek için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Birden Nikolay Fomiç'e döndü ve söze ortadan girerek ''İnsaf yüzbaşım'' dedi. ''Kendinizi benim yerime koyun. Eğer bir kabalık ettiysem kendilerinden hemen özür dilemeye hazırım. Ben yoksul, hasta, sefaletin pençesi altında ezilmiş'' Tam bu sözcüğü kullanmıştı, ezilmiş. Bir öğrenciyim. Daha doğrusu eski bir öğrenci. Parasızlıktan bıraktım okulu. Ama yakında param olacak. Annemle kız kardeşim para gönderecekler bana. Ben de borcumu ödeyeceğim. Ev sahibim iyi bir kadındır. Yalnız 4 aydır derslerimi kaybettim ve kirasını ödeyemiyorum diye bana öyle kızdı ki öğle yemekleri göndermeyi bile kesti. Ve ben şimdi bu senedin neyin nesi olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ortada bir borç senedi var. O da benden bu senede göre para istiyor. İyi ama kendinizi benim yerime koyun. Ne vereceğim ben ona? Sekreter yeniden orası bizi ilgilendirmez diyecek oldu. Size tümüyle katılıyorum ama izin verin açıklayayım diye sözlerini sürdürdü Raskolnikov. Sekreteri değil, Nikodim Fomiç'e bakarak konuşuyordu ama aynı zamanda kağıtlarla uğraşıyormuş gibi yapan ve delikanlıyı küçümsediği ve ona hiç önem vermediği izlenimini yaratmaya çalışan İlya Petrovic'in de ilgisini çekmeye çalışıyordu. ''Benim de kendi yönümden durumu açıklamama izin verin. 3 yıldan beri, yani hemen hemen taşradan geldiğimden bu yana onun evinde otururum. Ve daha ilk günden, yani evine geçtiğim ilk günden. Evet, ne diye açıklamayayım ki? Daha ilk günden kızıyla evlenmeye söz verdim. Yani öyle, bağlayıcı olmayan bir söz. Gerçi aşık falan değildim kıza. Ama hoşuma da gitmiyor değildi. Tek kelimeyle gençlik işte. Söylemek istediğim bu. Yani ev sahibim o zaman bana epeyce bir borç verdi ve ben, nasıl söylemeli, öyle bir yaşam sürdüm ki aklı bir karış havada biriydim o sıralar. Sizden gizli ilişkilerinizi soran olmadı beyefendi. Hem bizim bunları dinlemeye de zamanımız yok. İlya Petrovic havalı bir şekilde ve kabaca Raskolnikov'un sözünü kesmek istedi ama Raskolnikov coşkunlukla onu durdurdu ve birden konuşma güçlüğü çekmeye başlamasına rağmen sözlerini sürdürdü. İzin verin de size her şeyin nasıl olup bittiğini anlatayım. Aslında sizinle aynı kanadayım. Belki gereksiz bunları anlatmak. Ama işte kız 1 yıl önce tifodan öldü. Ben gene evde kiracı olarak oturmaya devam ettim. Ev sahibim şimdiki evine taşınır taşınmaz bana hem de dostça bir havada söylüyordu bunları. Güveninin tam olduğunu, bununla birlikte kendisine borcum olan 115 ruble için bir borç senedi imzalayıp imzalayamayacağımı sordu. Ve kendisine bu senedi imzalar imzalamaz, bana ne zaman istersem, ne kadar istersem yeniden borç verebileceğini ve ben borçlarımı ödeyinceye dek, onun sözleriyle söylüyorum, bu senetten hiçbir zaman ama hiçbir zaman yararlanmayacağını söyledi. Şimdi ise derslerimi kaybettim ve yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç oldum diye senedi tahsile vermiş. Siz olsanız ne yaparsınız? İlya Petrovic küstah çağrıya girdi. Anlattığınız bu duygusal ayrıntıların bizi ilgilendiren bir yanı yok. Bir yükümlülük altına girmişsiniz. Buna karşı ne diyeceksiniz? Onu söyleyin bize. Göz yaşartıcı aşk öykülerinizi de kendinize saklayın. Nikodim Fomiç, o da bir masaya geçmiş ve bir takım kağıtları imzalamaya başlamıştı. Sen de amma acımasızsın diye mırıldandı. Utanmış gibi bir hali vardı. Bu arada sekreter, yazsanıza dedi Raskolnikov'a. Raskolnikov, bilhassa kaba olmaya çalışarak, ne yazayım dedi. Size söyleyeceklerimi. Günah çıkarmasından sonra sekreter kendisine küçümseyerek ve daha kaba davranıyormuş gibi geldi Raskolnikov'a. Ama tuhaf şey, birden kimin ne düşündüğünü hiç de umursamadığını fark etti. Bir anda gerçekleşmiş bir değişmeydi bu. Oysa birazcık düşünebilseydi nasıl olup da polislerle böyle konuşabildiğine, onlara duygularını açabildiğine çok şaşırırdı. Hem de bu duygular da nereden çıkmıştı? Tam tersine yüreği öylesine bomboştu ki şu anda bu karakol odası polislerle değil de en sevdiği dostlarıyla dolu olsaydı bile herhalde onlara söyleyecek bir tek insanca söz bulamazdı. Yapayalnızlığın, tek başına kalmışlığın sonsuz acı verici karanlık duygularıyla dolu vermişti birden yüreği. Ne İlya Petrovic'e içini boşaltması ne de teminin karşısında alçalmış olmasıydı şu anda yüreğini alt üst eden şey. Ah, şu anda ona neydi alçalmış olmasından, kendine duyduğu saygıdan, bir takım temennilerden, Alman kadınlardan, tahsile verilmiş senetlerden, karakollardan, polislerden. Şu anda acaba diri diri yakılmaya mahkum edilse bile kılı kıpırdar mıydı? Bu da bir yana mahkumiyet kararını dikkatle dinleyebilir miydi? Şu ana kadar hiç bilmediği, ansızın bastırmış yepyeni bir duygunun etkisi altındaydı. Şu anda değil az önceki gibi duygusal coşkunluğa kapılmak, her ne nedenle olursa olsun karakola gelmemesi ve polislere, bu polisler öz kardeşleri bile olsalar, hiçbir şekilde başvurmaması gerektiğini anlıyor ya da hayır, anlamaktan çok bütün varlığıyla duyumsuyordu. Bu şu ana kadar hiç bilmediği, tanımadığı, son derece tuhaf ve korkunç bir duyguydu. İşin en acı veren yanı da, bunun bir bilinçli algılama, kavrama olmaktan çok bir duygu, hem de ömrü boyunca tanıdığı en acı verici duygu olmasıydı. Sekreter ona böylesi durumlar için klasikleşmiş bir metin yazdırmaya başladı. Şimdi ödeyemeyeceğim, falan tarihte ödemeye söz veriyorum, kentten ayrılmayacağım, mal varlığımı kimseye satmayacağım, devretmeyeceğim vesaire vesaire. Sekreter birden, yazamıyorsunuz dedi. Kalem elinizden düşüyor, yoksa hasta mısınız? Bir yandan da dikkatle Raskolnikov'a bakıyordu. Evet, biraz başım dönüyor. Siz devam edin. Tamam, bu kadarı imzalayın. Sekreter kağıdı aldı, başkalarıyla meşgul olmaya başladı. Raskolnikov kalemi verdi ama çıkıp gidecek yerde dirseklerini masaya dayadı, başını elleri arasına alıp sıkıştırmaya başladı. Sanki tepesine çivi çakıyorlardı. Birden çok tuhaf bir şey geldi aklına. Doğruca Nikodimfomiç'e gitmek ve dün olanları en küçük ayrıntısına kadar anlattıktan sonra odasına götürüp köşedeki deliğin içinde bulunan eşyayı göstermek istedi. Öylesine güçlü bir istekti ki bu uygulamak için yerinden kalktı. Bir ara acaba biraz düşünsem mi diye aklından geçirdi. Sonra hayır, düşünmemeliyim. Sırtımdan yükü hemen atmam gerek dedi. Ama birden mıhlanmış gibi olduğu yerde kala kaldı. Nikodimfomiç İlya Petrovic'e ateşli ateşli bir şeyler anlatıyor, sözleri ona kadar geliyordu. Hayır, ikisini de bırakacaklardır. Aleyhlerine hiçbir şey yok ortada. Düşünün bir kez. Eğer bu iş onların işi olsaydı hiç kapıcıyı çağırırlar mıydı? Kendi kendilerini ele vermek için mi? Ama doğrusu bu kadarı da biraz fazla kurnazlık olurdu. Öte yandan öğrenci Pestryakov'u kapıdan içeri girerken hem kapıcılar hem de satıcı görmüş. Pestryakov üç arkadaşıyla birlikteymiş. Tam kapının orada onlardan ayrılmış ve kapıcılardan daireyi sormuş. Kapıcılara bunu sorarken arkadaşları henüz yanındalarmış. Niyeti bu olan bir insan tutup da kapıcılardan adres sorar mı? Koha gelince, yukarı çıkmazdan önce yarım saat kadar aşağıda gümüşçüde oturmuş. Ondan sonra koca karıya çıkmış. Şimdi artık varın siz karar verin. Ama izin verin, sözlerinde bir çelişki yok mu? Kendileri kapıyı çaldıkları sırada kapı kilitliymiş. 3 dakika sonra kapıcıyla birlikte geldiklerinde ise kapının açık olduğunu görmüşler. İşin püf noktası burada işte. Katil besbelli içerideymiş ve kapıyı da içeriden sürgülemiş. Ve eğer Koh aptallık edip de kapıcıyı bulmak için aşağı inmeseydi, adamı kesinlikle içeride enseleyeceklermiş. O işte tam bu sırada merdivenlerden sıvışmak ve onlara görünmeden şu ya da bu biçimde bir yerlere gizlenerek kaçmak fırsatını bulmuş olmalı. Koh yemin üstüne yemin ediyor ve eğer orada kalmış olsaydım kesinlikle üzerime atılır ve baltasıyla beni de öldürürdü diyor. Hatta adamcağız kurtuluşu şerefine kilisede dua okutacakmış. Yani katil hiç gören olmamış mı? Kim görecek dedi oturduğu yerden konuşmaları dinlemekte olan sekreter. Ev değil, Nuh'un gemisi mübarek. Nikodimfomiç ateşli ateşli, mesele gayet açık, apaçık diye yeniledi. Hayır, hiç de öyle değil diye diretti İlya Petrovic. Çok karışık bir iş bu. Raskolnikov şapkasını alıp kapıya doğru yürüdü ama kapıya ulaşamadı. Kendine geldiğinde bir sandalyede oturmakta olduğunu gördü. Sağından birisi kendini tutuyor, solunda da yine bir adam, elinde sarı bir suyla dolu bir bardakla duruyordu. Nikodimfomiç de gözlerini üzerine dikmiş, tam karşısında duruyordu. Raskolnikov sandalyesinden kalktı. ''Ne o, yoksa hasta mısınız?'' diye sordu Nikodimfomiç. Sesi oldukça sertti. Yerine oturarak yeniden kağıtlarıyla uğraşmaya başlayan sekreter, ''Senedi imzalarken kalemi güçlükle tutuyordu.'' dedi. İlya Petrovic de odanın en ucundaki masasından bağırdı. ''Çoktan beri mi hastasınız?'' Delikanlı baygınken o da koşup bakmış ama ayılır ayılmaz hemen masasına geçmişti. Dünden beri diye mırıldandı Raskolnikov cevap yerine. Dün evinizden çıktınız mı? Çıktım. Hasta hasta mı? Evet, hasta hasta. Hangi saatte? Akşam 8'e doğru. Sorabilir miyim nereye? Öylece sokağa. Daha belirgin ve açık söyleseniz. Raskolnikov sert ve kesik cevaplar veriyordu. Yüzü bembeyazdı. Çakmak çakmak yanan simsiyah gözlerini İlya Petrovic'e dikmişti. Nikodim Fomiç, delikanlı güçlükle ayakta duruyor. Sense kalkmış diyecek oldu. İlya Petrovic anlamlı anlamlı yok bir şey dedi. Nikodim Fomiç bir şeyler daha söyleyecek gibi oldu ama sekreterin gözlerini kendisine dikmiş baktığını görünce sustu. Birden herkes susmuştu. Tuhaf bir hava esiyordu odada. İlya Petrovic, gidebilirsiniz, sizi alıkoymuyoruz diyerek konuşmaya son verdi. Raskolnikov çıktı. Çıkar çıkmaz da içeride ateşli bir konuşmanın başladığını duydu. En çok Nikodim Fomiç'in sorgu dolu sesi geliyordu kulağına. Sokağa çıkınca iyice kendine geldiğini duydu. Hızlı hızlı evine doğru giderken bir yandan da arayacaklardır, hemen şimdi bir arama yapacaklardır diye söyleniyordu. Namussuzlar şüphelendiler. Deminki korku yine bir karabasan gibi çökmüştü içine. 8. Bölümün sonu.